Ayrım 12, sayfa 115. Anya omuzunda ağlıyordum. Ona sarıldı ve altın renkli saçlarını okşadı. Yer yer kararmış gökyüzü aniden boşandı ve sağanak halinde yağmur başladı. İri damlalar cama vuruyor, çerçeveye doğru süzülerek aşağıdaki trafiğin görüntüsünü bulandırıyordu. Yazın geri kalan kısmında birlikte görülebilecek bir şeyler bulmaya çalıştılar. Taganya Tiyatrosu'na, baleye, konser salonuna ve sirke gittiler. Birkaç kez Sokolniki Parkı'ndaki eğlence merkezinde bitkin düşene kadar oynayan çocuklar gibi Gorki Parkı'ndaki büyük pavyonda dans ettiler. Haftada bir kere Anya'nın reçel soslu dondurmayı yerken tekrar gülmeyi öğrendiğini, Nikita'nın cevizli sosla kaplanmış bol baharatlı tavuk zatsivi yemenin tadına vardığı, havyar yerken çok fazla vodka ve sulguni peyniri ile ekmek eşliğinde çok fazla şarap içtikleri, belki de şehrin en iyi lokantası olan Aragvi'de yemek yediler. Her gece ihtiraslarıyla adeta acının, kanserin ve ölümün varlığını inkar edercesine çılgınca ve doyumun doruklarına vararak seviştiler. Anya eskiden olduğu kadar neşeli değilse bile acı kaybın etkisinden Nikita'dan daha çabuk ve daha çok kurtulmuş gibi görünüyordu. Her şeyden önce 34 yaşındaydı ve kocasından 10 yaş daha küçüktü. Kendini toparlama konusunda manevi olarak ondan daha güçlüydü. Ayrıca kocası gibi çelikten gömlek misali onu saran bir suçluluk duygusu taşımıyordu. Gorov, Nikki'nin son haftalarda, özellikle de ölümünden önceki son birkaç saatte sürekli olarak kendisini sorduğunu biliyordu. Aptalca ve anlamsız bir düşünce olduğunu bildiği halde Gorov, oğlunu yalnız bırakmış, onu hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyordu kendini. Hiç de onun doğal tavrına uygun olmayan uzun ve düşünceli sessizliklerine ve şimdi gözlerinde okunan ciddi ifadeye rağmen Anya, yavaş yavaş sağlıklı bir ışıltıya ve en azından önceki neşesinin bir kısmına kavuşmuştu. Fakat Nikita, iyileşme konusunda yalnızca sahte bir davranış sergiliyordu. Eylül'ün ilk haftasında Anya tam mesai ile işine döndü. Moskova'nın 30 kilometre dışındaki çam ormanında kurulmuş bulunan büyük bir sahra laboratuvarında botanik araştırmacısı olarak çalışıyordu. İşi onun için unutmanın bir başka yolu haline gelmişti. Her gün bu yolda daha da uzaklaşıyor, işe her gün daha erken gidip daha geç vakitlere kadar laboratuvarda kalıyordu. Geceleri ve hafta sonlarını birlikte geçirdikleri halde Gorov artık çok fazla yalnız kalıyordu. Oturdukları apartman dairesi ve sayfiye yerinde kiraladıkları Dacha ona acı veren hatıralarla doluydu. Uzun yürüyüşlere çıkıyor, sonunda kendisini hemen her zaman hayvanat bahçesinde veya müzede yahut Nikki ile sık sık birlikte gittikleri yerlerden birinde buluyordu. Aralıksız olarak oğlunu rüyasında görüyor ve genellikle gecenin bir yarısında onu hasta eden bir boşluk hissiyle uyanıyordu. Rüyalarında Nikki sürekli olarak babasının onu neden terk ettiğini soruyordu. Ekim ayının 8'inde Gorov, Denizcilik Bakanlığındaki amirlerine giderek Ilya Pogodin'deki görevine yeniden atanma talebini iletti. Gemi son derece gelişmiş yeni bir elektronik izleme cihazının takılması ve olağan bakım işlemleri için Kaliningrad tersanesine çekilmişti. Görevine geri döndü. Gözetleme cihazının montajına nezaret etti ve denizaltısını Aralık ortasında Baltık Denizi'nde 2 haftalık bir deneme seferine çıkardı. Yılbaşı gününde Moskova'da Anya ile beraberdiler. Fakat şehre inmediler. Rusya'da bugün çocukların kutladığı bir tatildi. Her tarafta genç kızlar ve delikanlılar vardı. Cıvıl cıvıl kukla tiyatrolarında, bale salonunda, sinemalarda, sokak gösterilerinde ve parklarda. Kremlin bahçeleri bile onlara açılmıştı. Ve her köşede o küçükler neşe içinde hediyelerini ve Ded Moroz'un, parantez içinde Noel Baba, kendilerine getirdiği insan şeklindeki zencefilli kurabiyelerini anlatıyorlardı. Nikita ile Anya birlikte oldukları ve birbirlerine destek verdikleri halde gençlerin görüntüsü onların yüzleşmek istemedikleri bir manzaraydı. Bütün günü 3 odalı evlerinde geçirdiler. 2 kez seviştiler. Anya çiğ börek pişirdi ve yaptığı yemeği bol miktarda içtikleri tatlı algesat eşliğinde birlikte bitirdiler. Gorov gece treninde uyuyarak Kaliningrad'a gitti. Rayların üzerinde dönen tekerleklerin ritmik takırtısı ve sallanan trenin hareketi bile ona beklediği derin ve rüyasız uykuyu sağlamadı. Dudaklarında oğlunun adıyla yumrukları sıkılmış ve yüzü buz gibi terle kaplı olarak 2 kez uyandı. Bir ana baba için çocuklarının sorunlarıyla uğraşmak yerine ondan fazla yaşamak kadar korkunç bir şey olamazdı. Doğal sıra bozulmuş oluyordu. Ocak ayının 2'sinde Gorov 100 günlük gözetleme görevi için Ilya Pogodin ile denize açıldı. Kuzey Atlantik'in derinliklerindeki 14 haftalık süreyi 4 gözle bekliyordu. Çünkü bu görev üzerinden bir türlü atamadığı suçluluk duygusundan ve hissettiği derin acının devamını çekip günahından kurtulabileceği iyi bir zaman ve yer gibi görünüyordu ona. Fakat geceleri Nikki onu ziyaret etmeyi sürdürdü. Engin derinliklerden, karanlık denizin içinden çıkıp gelerek Gorov'un bulanık zihninin derinliklerine dalıyor, her zamanki cevabı olmayan soruları yöneltiyordu. Neden beni terk ettin, baba? Neden sana ihtiyacım olduğunda korku içindeyken ve seni çağırdığım zaman gelmedin? Beni hiç düşünmedin mi baba? Beni umursamadın mı? Bana neden yardım etmedin? Beni neden kurtarmadın baba? Neden, neden? Biri çekinerek kamerasının kapısını çaldı. Bronz bir çanın boşluğuna akseden hafif bir notanın yansıması gibi kapıdaki vuruş küçük odayı sardı. Gorov geçmişten sıyrılarak gümüş çerçeveli fotoğraftan başını kaldırdı. Evet, benim Timoshenko efendim. Kaptan resmi yerine koydu ve masadan uzaklaştı. İçeri gelin yüzbaşı. Kapı açıldı ve Timoshenko kafasını içeri uzatıp ona dikkatle baktı. Okumanız gereken bir dizi mesaj tespit ettik. Ne konuda? Şu Birleşmiş Milletler Araştırma Grubu. Üstlerini arıyorlar. Edio istasyonu. Hatırladınız mı? Tabii ki. Başları dertte. 2.46. Harry Carpenter çelik zinciri bir kilit baklaya, onu da kar arabasının arkasındaki çepeçevre tespit edilmiş çekme halkasına bağladı. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey biraz şans. Ağırlığı çeker dedi Claude, zincire eliyle hafifçe vurarak. Sırtını rüzgara dönmüş olarak Harry'nin yanında buz üzerine diz çökmüştü. Zincirin kopacağı konusunda endişelenmiyorum dedi Harry, yorgun bir şekilde ayağa kalkıp uyuşukluğunu geçirmek için bacaklarını esneterek. Zincir sanki bir kuyumcu tarafından yapılmış gibi çok zarif görünüyordu ama aslında 2 tonluk yükü çekmek üzere yapılmış ve test edilmişti. Şu anda gerçekleştirilmeyi bekleyen iş için gerekenden çok daha sağlamdı. Kar arabası yeniden açılmış olan patlama kanalının tam üzerinde durmaktaydı. İçeride hafifçe buğulanmış plexiglas ön camın gerisinde Roger Breskin direksiyonun başında duruyor ve Harry'nin yürü işaretini görmek için dikiz aynasını izliyordu. Kar maskesini ağzının ve burnunun üzerine çeken Harry, Breskin'e başlaması için işaret verdi. Sonra yüzünü rüzgara dönerek buzdaki küçük, yüz yuvarlak deliğe gözlerini dikti. Peter Johnson, kanalın bir tarafında diz çöküp bomba hareket etmeye başladığında çıkışını yönlendirmek üzere kar arabasının oradan çekilmesini beklemeye başladı. Brian, Fisher ve Lynn ısınmak için diğer kar arabalarına dönmüşlerdi. Roger motorun hızlanması için birkaç kez gaz verdikten sonra kızağı vitese taktı. Zincir gerilmeden önce araç 1 metre kadar gitti. Motorun sesi değişti ve giderek yükselen feryadı rüzgarın uğultusunu bastırdı. Zincir keman yayı gibi öylesine gerildi ki Harry ona şöyle bir dokunsa operada bir sopranoya bile eşlik edebilecek yükseklikte en tiz sesi verebileceğini düşündü. Fakat bomba yerinden hiç kıpırdamadı. Santim bile oynamadı. Zincir titremeye başladı. Breskin gaz verdi. Daha önce Claude'a söylediklerine rağmen Harry zincirin kopacağını düşünmeye başladı. Kızağın motoru en yüksek devirde çalışıyor, acı acı bağırıyordu. Zincir içinde bulunduğu yeniden dondurulmuş kanalın kenarındaki bağlantılarından tüfek patlamasına benzer bir sesle ayrıldı ve silindir buzlu yatağından koparak kurtuldu. Kar arabası ileri hamlesini, zincir gerginliğini sürdürdü. Kanaldaki bomba sürtünerek ve gürültüyle yukarı doğru hareket etti. Harry ve Gilbert onun bulunduğu yere doğru gelirken Peter Johnson kanalı bacaklarının arasına alacak şekilde ayağa kalktı. El lambasının ışığını karanlık dar kuyuya tutarak bir an için dikkatle göz gezdirdi ve sonra Breskin'e durması için işaret etti. Zinciri her iki eliyle kavrayarak tüp şeklindeki patlayıcı paketini bulunduğu kanalın dışına doğru yarıya kadar kaldırdı ve Harry'nin de yardımıyla tamamen dışarı çıkardı. Onu birlikte buzun üzerine yatırdılar. Biri gitti. Geriye kaldı 9 tane. 2.58. Tuğuldaki Amerikan Birleşik Devletleri Grönland askeri üstünden mesaj geldiği sırada Gamut Larson kahve koyduğu kupaya kutudan süt ilave ediyordu. Sütü hemen yerine bırakarak aceleyle kısa dalga telsiz cihazına doğru gitti. Ben Edgeway'den Larson. Sizi net olarak duyuyorum. Devam edin lütfen. Tuğuldaki muhabere subayının tok, kulağı okşayan ve manyetik alandan etkilenmeyen bir sesi vardı. Sizin kaybolan takımdan yeni bir haber var mı? Hayır, uğraşıyorlar. Bayan Carpenter mağarada telsizi bırakıp geçici kamplarındaki kalıntıları kurtarabilmek için oradan ayrıldı. Durumlarında önemli bir değişiklik olmadıkça aramasını beklemiyorum. Edgeway'de hava nasıl? Korkunç. Burada da ve düzelmeden önce çok daha kötü olacak. Rüzgar hızlanıyor ve dalga yükseklikleri Kuzey Atlantik fırtına rekorlarını kırıyor. Gamble telsize soran bir ifadeyle baktı. Bana Birleşmiş Milletler Jeofizik Araştırma Ekibi tarama gemilerinin geri döndüğünü mü söylemeye çalışıyorsun? Biri döndü. Fakat 2 saat önce kuzeye doğru hareket etmişlerdi. Melville, Liberty'den 10 yıl daha eski. Muhtemelen böyle bir fırtınadan kolaylıkla çıkardı. Ama bu rüzgara ve dalga şiddetine karşı balıklama dalmaya dayanacak ne makine gücü ne de tekne yapısı var. Kaptan hemen dönmezse geminin paramparça olacağı endişesinde. Fakat hala fırtına alanının eteklerinde. Orada bile deniz çok kötü. Gunwale aniden terle kaplanan alnını bir eliyle sildi ve avcunun pantolonuna kuruladı. Liberty yoluna devam ediyor mu? Evet, Amerikalı duraladı. Telsiz manyetik alanın etkisiyle sanki içi yılanla doluymuş gibi tısladı. Bak, eğer yerinde olsam ona umut bağlamazdım. Bağlanacak başka hiçbir şey yok. Belki de yoktur. Onun süvarisi de Melville'in kaptanından fazla kendinden emin değil gerçekten. Sanırım bir helikopter de gönderemiyorsunuz, dedi Gunwale. Bütün araçlar karada. Günlerce de öyle olacak. Bundan biz de memnun değiliz ama yapabileceğimiz başka bir şey yok. Mikrofondan parazit cızırtısı duyuldu. Gunwale hiçbir şey söylemedi. Tuldaki subay en sonunda kendinden utanan bir ifadeyle "Biliyorsun, belki Liberty başarabilir," dedi. Gunwale iç geçirdi. "Ben diğerlerine Melville ile ilgili haberi vermeyeceğim. En azından şimdilik. Buna sen karar ver. Eğer Liberty de geri dönecek olursa o zaman söylemem gerekecek. Fakat hala bir ümit varken bu haberle onların moralini bozmanın bir anlamı yok." Tuldaki adam, "Yardım sağlamaya uğraşıyoruz. Olay Birleşik Devletleri'nde duyuldu. Milyonlarca insan onlar için bir şeyler yapılmasını istiyor," dedi. 3.05 Ilya Pogodin'in haberleşme merkezi 30 metre yukarıdaki denetleme anteni aracılığıyla tespit edilip şifresi çözülen mesajların 7 adet parlak kayıt takip ekranında yanıp sönen görüntüleriyle pırıl pırıl ve hareketliydi. Programlama masaları rengarenk ve ışıl ışıl yanıyordu. Teknisyenler sıkışık odanın bir ucunda çalışıyor ve Timoshenko, Nikita Gorov ile birlikte girişin yakınında ayakta duruyordu. Ilya Pogodin'in bilgisayarlarına sürekli olarak kaydedilen yüzlerce haberleşme arasındaki kesintisiz bir dizi bilgi Edgeway krizini ilgilendiriyordu. Bilgisayar 5 kilit kelimeden bir veya birkaçını içeren mesajların tümünü özel bir dosyada toplamak üzere programlanmıştı. Carpenter, Larson, Edgeway, Melville, Liberty. Edgeway ile ilgili olanları okumayı bitirdiğinde Gorov, "Bu dosya tamam mı?" diye sordu. Timoshenko başını salladı. "Bilgisayar her 15 dakikada bir en son bilgileri içeren raporu çıkarıyor. Elinizdeki sadece 10 dakika önce basıldı. Bu arada önemsiz birkaç gelişme gerçekleşmiş olabilir. Fakat ana hatlarıyla durum elinizdeki gibi efendim. Eğer yukarıda hava söylediklerinin yarısı kadar kötüyse Liberty de geri dönecektir." Timoshenko aynı fikirde olduğunu belirtti. Gorov artık okumadığı, hatta görmediği rapora gözlerini dikmişti. Kömür karası gözlerinin gerisinde taptaze yüzlü, altın saçlı ufak bir erkek çocuğunun kolları ardına kadar açılmış olan görüntüsü belirmişti. Kurtarmayı başaramadığı oğluydu bu. Bir süre sonra, "Ben yeni bir emre kadar kontrol merkezinde olacağım. Bu konuda önemli bir bilgi gelirse bana derhal haber verin," dedi. "Baş üstüne efendim." Pogodin su altında sefer halinde değil de hareketsiz olarak askıda durduğu için kontrol merkezindeki nöbetçi sayısı 1. subay Zuhukov'a ilave olarak 5 adamdan ibaretti. Bunlardan 3'ü dalış kontrol merkezinin karşısındaki duvarda bulunan gösterge, ölçüm aleti, grafik, kadran ve kontrol cihazlarını cihazlarına doğru yüzleri dönük vaziyette siyah kumanda sandalyelerinde oturuyordu. Zuhukov ise odanın ortasındaki bir metal tabureye tünemiş büyük bir elektronik harita masasına dayadığı romanını okuyordu. Eğer Gorov kafasında oluşturmaya başladığı planı uygulamaya kalkarsa Emil Zuhukov karşı karşıya kalması muhtemel yegane muhalef etti. Gorov'un dirayetini yitirdiğine veya doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'nın bir emrine karşı geldiğine kanaat getirdiği takdirde Zuhukov bu denizaltı gemisinde kaptanı görevinden azletme yetkisi olan tek adamdı. Birinci subay bu yetkisini yalnızca olağanüstü acil şartlarda kullanırdı. Çünkü Rusya'ya geri döndüğünde verdiği bu emrin gerekçelerini kanıtlaması gerekirdi. Ama buna rağmen yine de gerçek bir tehdit oluşturuyordu. 42 yaşında olan Emil Zuhukov, kaptanından çok fazla genç değildi ama ilişkileri belli belirsiz bir usta-çırak ilişkisiydi. Çünkü Zuhukov sosyal önceliklere ve disipline öylesine çok değer veriyordu ki otoriteye olan saygısı son derece sağlıksız bir hürmete dayanıyordu. Herhangi bir komutanı akıl hocası veya irfan kaynağı olarak görebilirdi. Uzun boyu, zayıf yapısı, dar uzun yüzü, keskin bakışlı ela gözleri ve koyu renk gür saçlarıyla bu birinci subay Gorov'u bir kurdu hatırlatıyordu. Hareketlerinde gösterişli bir tavır ve sert bakışlarında bazen bir yırtıcılık vardı. Gerçekte ne gözüktüğü kadar etkileyici ne de tehlikeliydi. Yalnızca iyi bir adam ve pek zeki olmasa bile güvenilir bir subaydı. Normalde komutanına olan hürmeti sadık bir işbirliğinin garantisiydi. Fakat olağanüstü şartlarda itaat edeceği garanti edilemezdi. Emil Zhukov, Gorov'dan daha yüksek derecede yetkili birçok adamın bulunduğu gerçeğini ve onlara kaptanından daha fazla saygı ve sadakat borçlu olduğunu asla gözden uzak tutmazdı. Gorov, Edgeway dosyasını harita masasında Zhukov'un okumakta olduğu kitabın üzerine koydu. Şuna bir göz atsan fena olmaz. Birinci subay, raporun en son sayfasına geldiğinde kendilerini oldukça tehlikeli bir kapana sokmuşlar. Fakat ben bu Edgeway projesini daha henüz planlama safhasındayken gazetelerden bir parça okumuştum ve bu Carpenter çifti son derece akıllı insanlara benziyordu. Bu durumdan yakayı kurtarabilirler, dedi. Dikkatimi çeken Carpenter'lar değil, bir başka isim. Rapora çabucak bir göz gezdiren Zhukov, Doherty'yi kastediyor olmalısın, Brian Doherty, dedi. Gorov, plexiglas kaplı ışıklı harita masasının önünde kalan diğer tabureye oturdum. Evet, Doherty. Şu suikasta uğrayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile bir akrabalığı var mı? Yeğeni. Amcasına hayrandım, dedi Zhukov. Fakat sanırım sen benim bu konuda çok saf olduğumu düşünüyorsun. Gorov'un politika ve politikacılara olan ilgisizliğini çok iyi bilen birinci subayı sessiz kalmakla beraber onun bu tavrını hiç de tasvip etmiyordu. Komutan gerçekleştirmeyi istediği riskli tatbikat konusunda yalnızca Zhukov'un desteğini almak için bu yaklaşımında değişiklik olmuş gibi davranmakta inandırıcı olamazdı. Omuz silkerek politika kesinlikle bir gücü ele geçirme mücadelesidir. Ben başarıyı takdir ederim, dedi. O barış yanlısı bir insandı, dedi Zhukov. Evet, barış herkesin diline pelesenk ettiği bir konu. Zhukov kaşını kaldırdı. Onun büyük bir adam olmadığını mı düşünüyorsun? Bir hastalığa çare bulan bilim adamı. İşte böyle biri büyük adam veya kadın olur. Fakat politikacılar... Zhukov eski rejimin geri gelmesini arzu edenlerden değildi ama son yıllarda Rusya'ya zarar veren bir dizi tutarsız hükümete de tahammül edemiyordu. O kendisine yön ve amaç gösterecek birine ihtiyaç duyan bir yapıya sahipti. Ve iyi politikacılar milliyetlerine bakmaksızın onun için en büyük kahramanlardı. Gorov, başkan için ne düşünmüş olursam olayım, itiraf etmeliyim ki Doherty ailesi başlarına gelen felaketi büyük bir ağırbaşlılık ve sabırla karşıladılar. Çok onurlu bir davranış, dedi. Zhukov ciddiyetle başını salladı. Takdir edilecek bir aile. Çok üzücü. Gorov, birinci subayının adeta hassas bir müzik aleti olduğu hissine kapıldı. Şu anda Zhukov'un akordunu yapma işini bitirmişti. Şimdi de onunla karmaşık bir melodiyi seslendirmeyi deneme girişiminde bulunacaktı. Çocuğun babası bir senatördü, değil mi? Evet ve çok takdir edilen biri, dedi Zhukov. O da vurulmuştu, değil mi? Bir başka suikast girişimiydi. Amerikan sisteminin bu aileye tüm yaptıklarından sonra sence neden Doherty'ler hala düzenin böylesine ateşli destekçisi olmaya devam ediyorlar? Onlar gerçek bir arvatan sever, dedi Zhukov. Gorov düzgün tıraşlı sakalını düşünceli sıvazlayarak bir aile için değerli oğullarını öldüren bir ülkeye bağlı kalmak çok zor olsa gerek, dedi. Fakat oğullarını öldüren ülke değil ki efendim, bir avuç karşıt grubu suçlayın, hatta belki CIA'yı bile, fakat Amerikan vatandaşlarını değil. O bir dakika için bunu düşünüyormuş gibi yaptı. Sonra sanırım haklısın. Okuduklarıma bakılırsa Amerikalılar Doherty ailesine oldukça fazla saygı ve sempati besliyor gibi gözüküyordu, dedi. Şüphesiz. Felaketler karşısında saygı getiren tek şeydir vatanseverlik. Bollukta kimseden fedakarlık yapması beklenmediğinde vatansever olmak çok kolaydır. Gorov'un birinci subayı ile çalmak istediği melodi tek bir nota dahi aksamadan mükemmel gidiyordu. Ve komutan neredeyse gülümseyecekti. Bunu yapmak yerine Edgeway raporuna uzun uzun baktı ve Rusya için ne büyük fırsat, dedi. Aynen kaptanın beklediği gibi Zhukov düşünce zincirlerindeki bu ani değişimi takip edemedi. Fırsat mı? İyi niyet gösterisi için. Öyle mi? Ve ana vatan Rusya'nın tüm tarihinde bir iyi niyete böylesine muhtaç olduğu bir anda. İyi niyet, bir sürü yabancı yardım, tercihli ticaret anlaşması ve hatta askeri işbirliği ve stratejik önemde ayrıcalıkların yolunu açar. Ben bir fırsat göremiyorum. Bulundukları yerden sadece 5 saat uzaktayız. Zhukov bir kaşını kaldırdı. Yerlerini tespit mi ettin? Tahmin yürütüyorum fakat bu iyi bir tahmin. Ve eğer biz bu iceberg'de zor durumda kalmış olan çaresiz insanların yardımına koşarsak kahraman oluruz. Dünya çapında kahraman. Görebiliyor musun? Ve bize bağlı olarak Rusya'da kahramanlıktan payını alır. Şaşkınlıktan gözlerini kırpıştırarak Zhukov, onları kurtararak mı, dedi. Bunda geçen yabancı kelimeler. Taganka. Taganka. Sokolniki. Sokolniki. Zatsivi. Zatsivi. Sulguni. S-U-L-G-U-N-I D-A-C-H-A Kaliningrad K-A-L-I-N-I-N-G-R-A-D A-L-G-E-S-H-A-T M-E-L-V-I-L-L-E Liberty L-I-B-E-R-T-Y